Herkese merhabalar. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde, sağlık sıhhat mükemmeldir. Bendeniz bildiğiniz gibi Anadolu yollarını arşınlamaya bir taraftan devam ediyorum. Bir taraftan da siz dinleyenleri elimden geldiğince programsız bırakmamaya çalışıyorum. Bu konuda her zaman için çeşitli arkadaşlardan yardım alıyorum. Beatles'ın güzel bir şarkısı vardır. With the little helps of my friend diye. Her ne kadar daha önce bir sohbetimiz olmasa da misafirim var bugün. Bahadırhan Dinç Aslan bizim konuğumuz olacak. Kendisini ben az buçuk tanıtacağım ama adettendir. Bir hal hatır soralım. Bahadırhan Bey hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim.
Keyifler yerinde inşallah.
Gayet iyi. Siz nasılsınız?
Vallahi elimizden geldiğince bu soğuk havalarla mücadele ederek varlığımızı bir fiil devam ettirmeye çalışıyoruz efendim. Bahadırhan Bey'den biraz bahsedeceğim ben. Oldukça renkli bir kişilik. Şöyle bir kendi internet sitesinde bahsedildiği kadarıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'nde biyomühendislik okuyorsun. Onu yarıda bırakıp iletişim sanatlarına geçiyorsunuz İstanbul Kültür Üniversitesi'nde. Ve günümüzde de kalem erbabı olarak bir şekilde varlığınızı devam ettiriyorsunuz anladığım kadarıyla.
Evet evet, benim bir kitabım da ön sözde editör çok dalga geçmişti. Hatta sana söylemek istemişti, dedim dursun. Hayat hep yarım bırakmalarla geçti diye. Biraz şeyden belki de, hani zihinsel bir hiperaktivite var. Bilmiyorum iyi midir kötü müdür bu ama.
Valla bence gayet iyi, çünkü ortaya koyduğunuz eserlere şöyle bir baktığım zaman İsimsiz Dağların Tanrısı, Tuğrul ve Ejderha, Amerikan İç Savaşı El Kitabı, bu bayağı ilginç geldi bana. Seküler Milliyetçiliğin iki cilt şeklinde El Kitabını yazmışsınız. Seküler Milliyetçilik olarak ayrı bir kitap. Albatros ve bence en ilginci Karşılaştırmalı Mitoloji, Tolkien Ne Yaptı diye kitaplarınız var. Tabii bunun haricinde çevirmenliğiniz de mevzubahis.
Mesela bu Karşılaştırmalı Mitoloji aslında bu eserler arasında en yüksek potansiyele sahip eserdi. Fakat o kitap makale derlemesi, yani benim o temada yazdığım yazıların derlenip müstakil bir kitap haline getirilmiş versiyonu. Bu yüzden aslında çok iyi bir kitap değil şu anlamda. Yani teknik olarak, usul olarak iyi bir kitap değil. Çünkü her bir parçası, her bir bölümü farklı zamanlarda farklı gerekçelerle ya da farklı şeylere odaklanarak yazıldı. Hayalim şey, yani bir gün emekli olursam o kitabı baştan yazacağım.
Valla büyük bir merakla bekliyorum. Şöyle bir baktığım zaman benim en çok hoşuma giden ekşi sözlük entrisi hakkınızda şuydu. Yazıp çizen yine de yaranamayan biri diyor. Bunu çok yaşadınız mı? Genelde aslında Türkiye'de gençlerin yaşadığı sorunlardan biri de bu.
Ya şöyle bir sorun var şimdi. Genç yazacak, çizecek ya da bir toplumda varlık gösterecek. Diyelim ki statükoyu rahatsız etmediğiniz sürece, biraz boynunuz öne eğik, biraz böyle omurganız kırık olduğu sürece size kimse diyelim ki bir kötülükte bulunmuyor ya da kimse engel olmuyor. Genç ama siyaset yapmaya çalışıyor. Yani o genç ama dediğim gibi siyasette, edebiyatta, sanatta, ticarette hiç fark etmez. Direkt tehdit olarak algılar. Fakat bir gencin yaşının hakkını vermesi lazım. İnsanlar her alanda, gençlere muamelelerinde çocuklardan 70 yaşında gibi davranmalarını bekliyorlar. Bu çok absürt bir şey.
Şimdi biz Bahadır Bey'i neden konuk ettik? Bahadır Bey'in hali hazırda varlığını devam ettiren, oldukça farklı bir bakış açısıyla ve dolu dolu paylaşımlarda bulunduğu Tamga Türk isminde bir internet sitesi ve bu internet sitesine bağlı olarak da bir YouTube kanalı var. Gayet güzel anekdotlar yapıyor. Ben dedim ki kulak ulemasına oldukça yakışan bir konuk olduğunu düşündüm. Sizin ağırlıklı olarak çalışmanız Türk milliyetçiliği üzerine. Şimdi biraz Türklüğü konuşmak istiyorum sizinle. Müsaade ederseniz ben bir alıntıyla beraber sorumu tamamlamak istiyorum. 1830 yılında İstanbul'a gelmiş olan Jean-François Michaux isminde bir yazar var. İstanbul gözlemlerini, reform çalışmalarına ufak çaplı bir değinmiş. Şöyle diyor: geçmişe öykünme Türklerin temel özelliklerinden biri. Politikadan günlük hayata kadar olur olmaz her vesileyle her yerde geçmişlerine öykünürler. Bir Osmanlı'ya neden bir dünya var diye sorarsanız alacağınız yanıt dün de vardı da ondan olur. Geçmiş Türkler için gerçeğin ta kendisidir, adalettir, yasadır, tanrıdır diye bir gözlem yapmış Türkler hakkında Fransız yazar Michaud. Bir geçmişe öykünme sadece bize mi has, yoksa milliyetçiliğin ruhunda böyle bir kavram var mı?
Hem evet hem hayır diyeyim. Şöyle anılar şey der. Kadim odur ki anlar evvelini kimse bilmeye. Hatırlanan en eski zamandan beri var olan kaideler. İşte dine de böyle bakarlar, töreye de böyle bakarlar ve buna uyum sağlamaya, buna uygun yaşamaya başlarlar. Romalılar da öyledir. Mesela Roma'da da bunun adı Mos Maiorum'dur. Yani ataların yolu, büyüklerin yolu. Sadece Türklerde değil, bütün kültürlerde. Yani devlet kurmuş bir büyük teşkilatlanmaya girmiş bütün kültürlerde eskiden beri gelen ananevi olan iyi bir şeydir. Eski insanın düşünce tarzı, eski insanın zihnindeki meşruiyet kaynakları böyle. Bu tabii Avrupa'da işte o biliyorsunuz Rönesans, aydınlanma falan ki orada da bir eskiye öykünmeyle başlıyor. Ama bir önceki eskiye yani Hristiyanlık öncesindeki bir takım fikirlere öykünmeyle başlıyor ve yeni konseptler gelişiyor. Şimdi diyelim ki Avrupa'da da başlarda bir şeyler yolunda gitmiyor. Şu iş yanlış ya da şu muamele kötü diye düşünenler eskide arıyorlardı cevaplarını. Fakat sonra bunun işe yaramadığını fark etmeye başladılar. Ne diyelim maddi şartların da el vermesiyle bunda mesela çok önemli bir hamil de feodalizmdir. Çünkü farklı farklı düşüncelerin kendisine hard power bulabilmesini sağlar feodalizm. Bizim kafamızdaki gibi feodalizm şey değildir. Birinin diğerlerine ağalık etmesi değildir. Bunun da el vermesiyle Avrupa'daki düşünce tarzı değişiyor. Bu tespiti yapan Seyyah henüz bu değişimi yaşamamış bir topluma bakıyor. Yoksa Pindaros, Yunan şair herhalde 2500 yıl önce falan yaşadı. Yani İsa'dan önce olduğunu biliyorum ama ne kadar önce olduğunu bilmiyorum. Pindaros'un şiirlerinde şey var ya ortalık çok bozuldu. Düzen çok bozuldu, karıştı her şey. Gençlik çok kötü. Gençler atasını, dedesini saymıyor. Eski düzen bozuluyor gibi. Bu eski insanın düşünce tarzı. Fakat yani Avrupa'yı biricik kılan yeni insanı yaratıyor Avrupa. Farklı şekilde düşünen bir insanı yaratıyor ve o zihin formatını, o mindset'i elde ettikten sonra eski insana baktığında orada tabii bunu görüyor. Yoksa bu sadece Türklere mahsus bir şey değil. Atatürk Türkiye'sindeki Atatürk'ün yarattığı yeni Türkler olarak hem tırnak içinde eski Türklere hem diyelim ki Bangladeş'teki insanlara baktığımızda da aynı şeyleri yaşıyoruz. Ya bunlar niye çözmüyor ki bu sorunlarını? Yani hani niye şöyle düşünmüyorlar ki? Bu böylesine kolay bir şey değildir. Bir insanın aydınlanması çok kolaydır. Fakat toplumların aydınlanması çok zor, yavaş ve sancılı işleyen bir süreçtir.
Bir turist rehberi olduğum için çokça Türkiye'yi geziyorum ve özellikle yurt dışından gelen yabancı misafirler bana bir Türk stereotipi çıkartmamı istiyorlar. Klasik Almanlar disiplinlidir, İtalyanlar tembeldir, Türkler nedir diye soruyorlar. Ben onlara genelde şunu diyorum, ya Türkleri tanımlayacak tek bir kelime varsa Türkler adapte olurlar. Onu da göçebe ruha bağlıyorum bir parçada. Çünkü devamlı surette göç ettiğiniz zaman o varlığınızı yeni gittiğiniz yerde devam ettirmek adına bir parçada aslında oraya adapte olmaya çalışıyorsunuz. İşte Hindistan'a gidiyorsunuz, Hintleşiyorsunuz. Efendime söyleyeyim İran'da İranlaşıyorsunuz. İşte Gagavuz Türklerinin durumu ortada vesaire. Adaptasyon şeklinde tanımlayabilir miyiz biz Türkleri?
Evet, adaptasyon Türklerin en belirgin özelliği. Ve burada ilginç bir adaptasyon var. Özünü de muhafaza ediyor. Yani Charles Eliot şöyle bir, o da mesela bu arada güzel seçim sizin kitap seçiminizde. Ben de şeyi çok severim. Hani Türkiye'ye gelmiş seyyah ya da işte diplomat falan onların gözlemleri çok önemlidir. Çünkü objektif bakanlar. Yani ön yargılı bakanlar belki ama Türk kendine baktığında ister istemez sen Türksün. Yani olumsuzluklarını görmezsin gibi. Charles Eliot diyor ki ya ilginç bir şey var diyor Türklerde. Şöyle 6 aylarda bir bohçayla çıkıyorlar. Yolda diyor bohçaya bir şeyler atıyorlar. Hem bir şeyler ekleniyor hem bir şeyler çıkıyor. Diyelim ki Anadolu'ya geliyorlar. O bohçanın içinde o zamana kadar ıskartıya çıkmış başka malzemeler de var. Yolda bırakılmış. Yoldan toplanmış şeyler var. Türk nedir diye sorduğumuzda hani Eliot'u tefsir edersek buna yakın bir tespit yapıyor. Şunu deriz bohça Türktür. İçine konanlar değil. Öyle, ben öyle bakıyorum en azından. Ama bir diğer özelliğimiz mesela şu sıralar bunu böyle bir şey fark ediyorum. Biz alaycı mizahi bir toplumuz. Bir özelliğimiz de budur. Yani her şeyde yine mesela Charles Eliot da diyor ya bir İrlandalılarda bir Türklerde gördüm diyor bu absürt mizah özelliğini. Ben bu ifadeden yola çıkarak biraz böyle Türk kültüründe mizah çalışmaları yapmaya başladım. Bahar aylarında bir mizah çalıştayı da yapacağız. Mesela şunu fark ettim. Mitolojilerde çok mizah yoktur. Yani çünkü mitoloji çok epiktir. Başka şeyler vardır orada. Ya da böyle işte bugünün deyimle trollük falan vardır. Mizah içeriği çok yoktur ve diyelim ki büyük kahraman gülmez. Şimdi Dede Korkut biliyorsunuz mitolojik arka planı olan bir metin. Yani muhtemelen daha eski bir mitolojik anlatının işte yakın zamanda 15. 16. yüzyılda kayda geçmesiyle elimize geçmiş bir metin. Dede Korkut'ta mesela Salur Kağan şey yapıyor, mizah yapıyor. Yani Kağan figürünün mizah yapması çok ilginç. Kralın gülmesi ne bileyim işte. İmparatorun şaka yapması çok ilginç. Hatta şaka da güzel bu arada. Bu zindandayken kafir kraliçenin aklına bir şüphe düşüyor. Diyor ki bizim diyor ölülerimiz de yer altında. Biz bu diyor deli Oğuz'u ölülerimizle aynı yere koyduk. Ölülerimize bir eziyet etmesin. Gidiyor bu zindanın başında Salur Kazan'la konuşuyor. Diyor ki ölülerimiz nicedir? Aşağıda zindanda canım sıkıldı. Ölülerinize diyor gem geçirdim, yular taktım, at gibi sürüyorum hepsini diyor. O da etme diyor deli Oğuz. Benim diyor bir kızcağızım vardı yakın zamanda ölmüştü. Bari onu bırak diyor ona elleşme. En güzel o koşuyor diyor. En çok ona biniyorum diyor. Şimdi bir kral figürünün mizah içeriği üreten figür olarak mitolojide işlendiğini ben sadece Salur Kazan'da gördüm. Eskiden beri mizaha, şakaya, özellikle absürt mizaha bir meylimiz var gibi. Bu da bize bir alaycılık getiriyor. Ben Türklere bir de adaptasyon yeteneğinin yanında yani meseleleri böyle ciddiye almaktan zaman zaman kaçınmacı bir özellik de eklerdim.
Bunu da ben bir kenara yazacağım. Şimdi Vadran Bey, Yakup Kadri'nin de eserlerinde belirttiği gibi aslında çoğu insan kendini din üzerinden tanımlıyor. Bu sanki olmazsa olmaz gibi. Çünkü kendi kompartmanlarına koyarak o topluluk örneklerini diyeyim ona göre değerlendiriyor. Birinin kendini Türk diyebilmesi için ne lazım?
Mesela Yakup Kadri'nin o sahnesi hani Türk mü yok onda o dediklerim beyim Haymana taraflarında yaşayanlar sahnesi son kitabında Seküler Milliyetçilik 21. yüzyılda Türk Milliyetçiliğinin Teorisi kitabında doğrudan mesele ettiğim bir sahne. Orada evvela şunu söyledim. Bir takım örnekler verdim mesela. Örneklerden birisi şu. Limni Adası'na bir grup Yunan askeri çıkarma yapıyor. Yunanistan'ın bağımsızlık savaşları döneminde. Limni Adası da bu arada öyle bir ada ki maymundan evrimleştiğimizden beri Yunan oradaki insanlar. Başka gelip giden kimse yok. Limnili bir çocuk anlatıyor. Yunan askerleri geldi diyor. Biz diyor onlara bakmaya gittik. Asker bize sordu diyor neye bakıyorsunuz? Helenlere bakıyoruz dedik diyor. Yani Yunanlara. Peki demiş siz Helen değil misiniz? Ne münasebet biz Romalıyız dedik diyor. Şimdi etnonimler yani millet isimleri insanı yanıltabilir. Limna adasındakiler, bizim Bizans dediğimiz fakat kendisini Roma diyen o imparatorluk Grekçe konuşmaya başladıktan sonra kendilerini etnonim olarak Rum, biz Rum diyoruz. Romaika diyorlar mesela şeyde Karadeniz'de falan. Bu etnonimi seçmişler. Bu otomatik olarak bunlarda Greklik şuuru yok anlamına gelmez. Ya da bunlar Grek değildir anlamına gelmez. Kitapta bunu uzun uzun inceledikten sonra şunu dedim. Milletin veya milliyetin ne olduğunun tespiti demokratik bir mesele değildir. Bu şu demek. Yani insanlara sorup sen kendini ne tanımlıyorsun değil. Bilimsel bir meseledir dedim. Hani bir hatta inceleme yazan bir arkadaşım bu örneği daha da ileri götürüp çok güzel bir örnek verdi Ömer Faruk Engin. Dedi ki şunun gibi suyun 150 derecede kaynamasını istiyoruz ve hepimiz bu fikirdeyiz diye su 150 derecede kaynamaz. Türkiye'ye de böyle bakmak lazım. Bu arada mesela işte 2. Murat Haçlı'ya Türk erliğini gösteren diyor. Hatta tam ifade şu el tapançasını yemeyen kendi tapançasını demirden sanır. Varamana Türk erliğini gösteren diye kendisini Türk olarak addediyor. Mensup bulunduğum Avşar Türkmenlerinin bir ozanı çok eski zamanda Birinci Dünya Savaşı'na asker gönderilirken inşallah Moskov'u kırar Türklüğünün zoru Yunan diye bir ifade kullanıyor. Yani Türk, Türkmen bunlar bu coğrafyada yaşayan kimlikler şey değil. İşte 19. yüzyılda geldi değil fakat 19. yüzyılda bu kimlikler asıl kimlik haline geldiler. Yani önceden mesela işte dini kimlikler ya da imparatorluk aidiyetleri ya da feodal aidiyetler, başat kimliklerken, belirleyici kimliklerken diyelim bir dönemden sonra dünyada milli kimlikler belirleyici olmaya, başat aktör olmaya başladı. Burada Türk olmak için ne lazım sorusuna bir o bohçayı taşıyor olmak lazım. Bu şu demek. Belli etnosembolleri senden önceki Türklerden devralmış olman lazım. İkincisi Türkiye, yani Türkçe konuşmak gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla dediniz ya milliyetçilik araştırması yapıyorsunuz. Ya milliyetçilik araştırması aslında insan araştırmak. Yani ben işte Seküler Milliyetçilik kitabını müstakil bir kitap olarak yazmaya başladığımda yaklaşık 200 tane kaynak taradım ve bunların çok azı milliyetçilik teorisiyle ilgili. İşte evrimsel olarak zihninde bilmem beyindeki hangi bölge neyi etkiliyor? Çünkü bir biyolojimizden bağımsız değiliz. Böyle olduğu için dilin düşünce tarzını etkilediğini gördüm. Yani sizin konuşma tarzınız, dilinizin gramer özellikleri, dilinizin sentaks özellikleri, dilinizin kelime dağarcığı, düşünce tarzınızı etkiliyor. Dolayısıyla hani işte ilk defa yüz yüze gelen iki insan Hilmi Çalış ve Bahadır Dinç Aslan'ın birbirine yakın, birbirine ait hissetmesi. Mesela şu karşılaşmayı diyelim ki İsviçre'de yaşasaydık belki işte İsviçre'de yaşadığımız bölgedeki geri kalan na karşı bir dayanışma içerisine girecektik. Çünkü ana dilimizde
Doğru.
anlaşabiliyorduk. Bu yakınlığı sağlayan şey aynı dili konuşuyor olmamız.
Ben bu söylediğinize bir şey eklemek istiyorum. Çok sevdiğim bir abim vardı, turist rehberi. Ben İspanyolca öğrenmeye meylettim mesleki kaygılarla. Bana dedi ki kadın bir öğretmen bul dedi. Neden dedim abi? Çünkü dedi kadınların ister istemez bir yeteneği vardır. Ana dilini bir kadından öğrendim, bunu unutma dedi. Hani Türk olmak için de galiba bir veya en azından ana dili Türkçe olan bir kadından doğmak gerekiyor diye düşünüyorum ben bu örnekten yola çıkarsak ve sizin sözlerinizi buna
Bir
eklemlersek.
gözlemim var. Yabancılarla evlenen Türk erkeklerinin çocukları Türk olmuyor. Ama yabancılarla evlenen Türk kadınlarının çocukları Türk oluyor. Bu tabii burada yani etnisite de milletin farklı olduğunu da vurgulamak lazım. Yani etnisite işte ben Avşar Türkmenlerinden bu bir etnisite. Arnavut, Çerkez, Kürt bunlar birer etnisite. Ama düşündüğünüz dil Türkçe ise siz Türk milletindensiniz.
Anayasadaki milliyetçilik tanımına da fazlasıyla
Tabii
uyuyor.
tabii buradan yola çıkıyor zaten. Yani bir de bu işler böyle Türkiye'de çok birbirine girdi hani bu tartışmalar işte alt kimlik, üst kimlik. Mesela etnik ya da geleneksel dil yahut kültürel dil ile ana dilin aynı şey olduğunu düşünüyorlar. Eğer rüyanızı diyelim ki Türkçe görüyorsanız, eğer düşünceleriniz Türkçe ise sizin ana diliniz Türkçedir. Yani bunu vurgulamak için bu örnekleri verdim. Ama şunu unutmamak lazım. Yani o yüzden kolaylaştırıcı diyorum. Türklük ya da İngilizlik ya da Amerikanlık. Bunların hepsi edinilen şeyler. Yani mesela bebekken evlat verildiniz ve Meksikalı bir ailedesiniz. Tertemiz Meksikalı olursunuz.
Şimdi günümüzde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk olarak tanımlanıyor anayasaya bağlı olarak. Ama genelde şöyle bir durum da var. Herkes de bir kökünü dışarıda arama durumu var. İşte bizimkiler Selanik'ten gelmiş, bizimkiler Girit'ten gelmiş, bizimkiler işte Gürcü, bizimkiler Çerkez. Bir keresinde bir turda böyle bir konuşurken bir beyefendiyle dedim ki ya tamam da buradaki nereye gitti peki? Onlar da mı Türkleşti yoksa Cumhuriyet'le beraber el çekip gittiler mi gerçekten?
Türkleşen çok fazla yani. Türklerin adaptasyon yeteneği iki yönlü. Biz gittiğimiz coğrafyalara uyum sağlayabilen insanlarız. Aynı zamanda sağlatabilen insanlarız. Bu ne demek? Türk kimliği tarihe baktığımızda ortaya çıkarken dahi heterojen bir yapısı var. Bu şu demek. Mesela işte eski Çin kaynaklarında iki Türk kabilesi tarif ediliyor diyor. Mesela birisi çekik gözlü, basık burunlu tarif ediliyor. Diğeri kızıl saçlı, mavi gözlü. Çünkü muhtemelen bu ikinci gruba örnek olarak mesela Wu Sunları verebiliriz. Bizim Türkler, orada yaşayan Tohar belki Soğut kökenli, farklı Hint-Avrupalı kavimleri Türkleştirmişler. Fenotipik olarak belli yerlerde o fenotip kendisini gösterir kılmış hala. Yani orijinal Türk, orijinal şey gibi geliyor. Yani diğerleri çakma gibi değil. Hayır, orijin köke atıf yapar ya o anlamda yani. Kök Türklere benzemeyen ama Türkçe konuşan basbayağı Türk olan insanlar daha biz Türkistan'dayken varmış ve eski Çin kaynaklarına, İsa'dan önceki kaynaklarına bunlar geçmiş. Türk'ün böyle bir asimile edebilme kabiliyeti de var. Buraya geldiğimizde de elbette ki buradaki insanları da biz asimile ettik. Yani bir anda yok olmadılar. Şu da var, bu süreç iddia edildiği kadar da şey değildir. Yani hani şu vardır ya, Anadolu'da Türk yok bir kere. Ben Türk'üm dediğinde ya gerçek yok, Türk yok bir kere. Sen kesinlikle işte ya Ermenisin ya Hititsin, aslında Türk değilsin falan. Abi şimdi gerçek Türk, gerçek Kürt oluyor da gerçek Türk niye olamıyor? Yani hani
İyi oldu.
Diyelim ki bizim Kürt olduğundan emin olduğumuz bir insanın 8. nesil atasının yanlışlıkla Viking diyarından gelmiş bir barbar olmadığına dair elimizde berat mı var yani? Bu mümkün. Bunu ben de bilemem bu arada. Belki mesela 15. nesilden atan bir Ermeniydi. Bunu tespit etme şansım da yok. Fakat ben Türk'üm. Fakat Türkler de Anadolu'ya az bir nüfus olarak gelmediler. Mesela bunu en iyi Speros Vilionis'in bir makalesi vardır. Çok severim. Bugünkü Manisa, Denizli, Lavedokya çevresini anlatıyor. Ve Speros Vilionis Rum bir tarihçi. Dönemin Bizans vakanüvislerinin kayıtlarından yazdığı bir makale. Denizli çevresi Türk seli gibiydi. Yunan yerleşimleri bu Türk sellerinin içerisinde küçük adalar gibi kalmıştı. Az bir nüfusla da gelmemiş. Dolayısıyla her toplumda olduğu gibi bir asimilasyon, karışma söz konusu. Ama karışan da Türk oluyor bu arada. Ve karışmayan, bu uzun yıllar boyunca farklılığını da muhafaza edenler, evet Cumhuriyet'te işte mübadelelerle falan gittiler. Böyle bir şey de yaşandı.
Yani bu vermiş olduğunuz örneklerden yola çıkarak bu olay çok Balkanlarda yansımıyor. Hani hep söylenir ya işte Osmanlı eğer emperyal olsaydı bugün Avrupa'nın içlerine Avusturya'ya kadar Türkçe konuşan topluluklar görürdük. Bu açıdan baktığımızda yani Osmanlı bu asimilasyonu Balkanlar'da gerçekleştirmiyor mu?
Öldürdüler ve kovdular. Yani orada da gerçekleşti. Şimdi Türk yerleşimleri oldu. Türkler oradakilerle evlendiler. Diyelim ki din değiştirmek de çok kolaylaşıyordu. Müslüman olan bir Bulgar bir süre sonra kendisini Türk olarak mesela ifade etmeye başladı gibi böyle şeyler oldu. Fakat tarihimizin çok karanlıkta kalan bir tarafıdır. Biz Balkanlar'da çok ciddi bir soykırıma uğradık. Ve bu soykırımı ben böyle ucuz kullanmayı sevmem. Yani hani 500 kişinin katledilmesi evet büyük bir katliamdır. Ya, acı bir şeydir, menfur bir şeydir. Fakat soykırım bambaşka bir şeydir. Yani soykırım gerçekten bir soyu dünya üzerinden yok etmeyi amaçlar. Ve Balkanlarda Türklerin başına gelenler tam anlamıyla bir soykırımdır. 1800'lü yıllarda mesela haritalara bakın. O dönem İngilizlerin, Almanların falan bölgedeki etnik yapıları anlayabilmek için hazırladığı haritalar vardır. Çok ciddi bir Türk nüfusu olduğunu görüyoruz oralarda. Bir, öldürüldüler. İki, sürüldüler. Biliyorsunuz mesela burada en sağlam, en köklü Türk grubu Bulgaristan, bugünkü Bulgaristan sınırları içerisindeydi. Bulgaristan'daki bu sürgün ve kırım 90'lara kadar devam etti. Hatırlayın, hala ülkemizde şeyler var. Hani benim yaşadığım insanlar var. Bulgaristan'da doğmuşlar ama küçükken Türkiye'ye göçmüş ailesiyle işte 90'larda. Böyle bir serüven yaşadık, acı bir serüven yaşadık.
Sizin de hemşeriniz Mimar Sinan. Mimar Sinan vefat ediyor, defnediliyor vesaire. Cumhuriyet döneminde içinde Afet İnan'ın da olduğu bir heyetle beraber mezar açılıyor. İşte kafatası ölçümleri vesaire yapılıyor. Mimar Sinan Türk'tü deniliyor. 1920'lerde başlayan, daha sonra gittikçe artan bir antropolojik milliyetçilik, hatta buna ırkçılık diyebileceğimiz bir dönem var. Bununla ilgili düşünceleriniz ne? Yani biyomühendisliğinize de bir gönderme yaparak sorayım. Gerçekten böyle bir genetik durum var mı Türklerde? Hem iskelet yapısında veya işte gen haritasında vesaire.
İnsan zihni bir şeyleri basitleştirmeye ve tek boyutlu hale getirmeye odaklıdır kolay anlayabilmek için ama bazı meseleler çok boyutludur. Yani tek bir parametre üzerinden tespit edemez. Şimdi o dönemle ilgili şöyle bir örnek vereyim. Afet İnan örneği verdiniz. 1939'da olması lazım. İsa Yusuf Alptekin, Doğu Türkistanlı Türk. Türkiye'ye geliyor İsmet Paşa iktidarda ve İsmet Paşa ile görüşecek. Görüşmeden önce kendisine yapılan ilk muamele kafatasını ölçmek. Şöyle yapıyorlar. Orijinal Türk geldi. Hani Türkistan'dan Türk geldi. Bunun kafatasını ölçelim ki yani bizim diğer kıyaslarımızda referans olsun. Şimdi o dönemin dünyasında pseudo bilimler çok fazla. Yani kafatası üzerinden ırk tayini ya da işte bilmem deri rengi üzerinden ırk tayini, kan grubu üzerinden kişilik tespiti böyle bir şey yoktur. Yani hani
Yok, olmaz.
bu yok ama olan şeyler de var. Genetik söz konusu olduğunda şöyle bir dünya yoktur. Mesela Türklerin hepsi şu geni taşır. Böyle bir şey olmaz. Fakat şu olur. Bir toplumun mesela kitabımda bundan bahsettim. Belli genler davranışlarını belirleyebilir. Mesela bir gen var. Bu gen bağlanmayla alakalı bir gen ki bu gen olmasaydı memeliler sosyal canlılara dönüşemezdi. Fakat bazı popülasyonlarda bu genin bir aleli var yani bir versiyonu var. O versiyon olması gerekenden bir tık daha güçlü. O toplumların daha kolektif olduğu gözlemlenmiş. Şimdi Türk kültürü oluşurken hem orijininde hem de bugünkü haliyle. Bugün de çünkü kültür sürekli oluşan bir şey. Yani mesela atıyorum yeni bir şarkıcı çıkıyor, çok popüler oluyor, bizim kültürümüze giriyor. Bunun gibi mesela bazı toplumlarda kolektifliği belirleyen o toplumun ekserisinin o frekansa yani o gen frekansının orada yüksek olması. Fakat bu otomatik olarak şu anlama gelmez. O aleli, o geni taşımayanlar Türk değildir anlamına gelmez. İkisi farklı şeyler. Şunun gibi ya da mesela İrlanda toplumunda kızıl saç geni çok fazla. Saçı kızıl olmayan İrlandalı değildir anlamına gelmez bu. Çünkü genetik böyle bir şey değil. Genetikte frekanslar vardır bir genin o popülasyon içerisinde ne kadar yaygın görüldüğü, sık görüldüğü. Bunun belirleyiciliği de var. Az önce dediğim gibi davranışı belirleyebilir. Ama bu kimin Türk olduğu olmadığı ya da kimin İrlandalı olduğu olmadığını tespitte kullanılamaz. Doğası gereği kullanılamaz. Bu kullanılamaz şu anlama gelmiyor. Bu ayıp. Kullanılamaz. Geçersiz bir işlem olur.
Türkiye'de bir xenofobi var mı? Grubumla beraber uzak doğulu bir grupla Bolu'da bir dinlenme tesisine giriyoruz vesaire işte Ankara'ya doğru giderken ya bir anda bir şey var. Yani bakışlar şu oluyor. Bunların burada ne işi var?
Yani bugünkü Türkiye'de böyle bir şey var. Ama her zaman böyle değildi. Mesela Speros Viljoen'in bir makalesi olması lazım. İlginç bir örnek vereyim. Bizans kroniği şey diyor. Türkler diyor kendi kadınlarına bir öküz yahut ayıymışçasına muamele ederler. Fakat diyor ne zaman bir yabancı kadın görsünler o kadına köle yahut özgür olması fark etmeksizin prenses muamelesi yaparlar. Şimdi bir dönemde
Bu
böyleymişiz.
çok enteresan.
Burada toplumlarda mesela kapalılık arttıkça, dışa kapalılık arttıkça xenofobi artar. Bir de sizin bahsettiğiniz mesele doğru. Ona ek olarak şunu da söyleyeyim. Türkiye yabancıyı ajan olarak tanıdı. Yani şöyle bir şey var. Hem İngiliz seyyahlar hem Alman seyyahlar Anadolu'yu karış karış gezdiler. Bu bir Osmanlı'nın parçalanması operasyonuydu. Yani hani bu şey değil. Spekülasyon değil. Yani bu adamlar kendileri bu raporları bu gerekçeyle tuttular. Mesela aynısı Rusya'da da yapıldı bu arada. Oraya seyyahlar gönderdi İngilizler. Çünkü Çarlık Rusyası Hindistan'a bir tehdit oluşturuyordu. Orada bir nasıl şey yapabiliriz? Hani diyelim ki bir karışıklık oldu mu nereden nereye gideceğiz diye. Ki bu sayede Türkistan'ın Rusya'ya direnişini biz hep İngiliz seyyahlardan okuruz. Çünkü Ruslar kötülerler. Yani haliyle düşman olarak gördükleri için İngiliz seyyahlar görece daha tarafsız şeyler tutmuşlardır, notlar tutmuşlardır. Her neyse Anadolu insanı yabancıyı ajanla tanıdı. Yani hani İç Anadolu'ya giden insan oraya ticaret yapmaya gitmiyordu zaten. Ticaret yapan tipler belliydi. Niye geliyordu? Mesela Helmut von Moltke şey yaptı, demir yollarında ciddi bir know-how aktardı diyelim Türkiye'ye. Onun öncülüğünü yaptı Türkiye'ye. Türkiye mektupları vardır onun. Aynı zamanda Türkiye'nin topografyasına, etnik yapısına dair bir sürü böyle gözlemleri vardır. Yani şöyle düşünün, atalarım, avşarlar Osmanlı ile tanıştıklarında şaşırıyorlar. Yani hani Osmanlı diye bir şeyin varlığından bile çok haberdar değiller. Çünkü bizimkiler göçebe yaşıyorlar. Çok da umurunda değil İstanbul'daki padişahın kim olduğu. Ve yeni tanıştıkları dönemde Osmanlı ile Moltke ile de tanışıyorlar. İlk tanıştığın yabancı böyle bir adam. Bu bir süre sonra anlaşıldıkça Anadolu'da gezen her yabancı bir ajandır. Birisi de uyandırıyor. Ama artık dünya öyle değil yani. Herkes de ajan değildir bu.
1994 veya 95 yılıydı. Alparslan Türkeş, Hasan Dağı'nda bir Ergenekon kurultayı olması lazım. Kurultay sırasında Nazım Hikmet'in davet şiirini okudu. O işte Alparslan Türkeş bunu nasıl okur vesaire filan muhabbeti de dönmüştü. Şimdi şeyi merak ediyorum. Ben işin açıkçası hani kullandığı dil sebebiyle Türkçe'yi en iyi kullanan şair derim. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir ama vatan şairi midir Nazım Hikmet?
Ya bu konu benim için şey, cevap olmayan bir soru çünkü hala üzerinde düşünüyorum.
Güzel. Bu beni çok tatmin etti.
Şöyle hani hakikaten bilmiyorum. Sebebi şu, benim bir kanaatimin olması bir şey ifade etmiyor. Toplumun tamamı bu kanaatte değilse olmuyor.
Olmuyor.
Buna dair ben birkaç yazı yazmıştım. Milli şair, bakın mesela Almanya'da milli şair kim diye sorsanız herkes Goethe diyecektir size. Yani Goethe Almanya'dır, Almanya Goethe'dir. İşte Romanya'da Mihai Eminescu derler. Macaristan'da Sandor Petofi derler. Yani bu şey değildir bu arada. Düşünmezler bile üzerine. Bu böyledir. Şimdi Türkiye'de bu sorunun cevabı yok. Buradan hareketle ben bir şey desem dahi bu geçerli olmayacak. Çünkü
Evet.
öyle demeyenler var. Fakat bu arada şey düzelteyim. Erciyes Dağı'nda Zafer Kurultayı'nda
Özür dilerim.
Kayseri'de.
Özür dilerim.
Çünkü
Özür
benim
dilerim.
memleketim olduğu için
Eyvah.
bir de Kayseri'de en sevdiğim şey Erciyes'tir benim. Hatta belki de tek sevdiğim şey olabilir. Hani
Ama
çünkü
yani
İç
o da
Anadolu.
sevilmeyecek gibi değil. Ben bile Kapadokya'ya ne zaman gitsem tam böyle Güvercinlik Vadisi'nden o bütün heybetiyle beraber o
Evet.
Erciyes'i seyrederek hayranlık duyarım ben ona.
Ay.
Hata yapmayalım canım. Yareye tuz basmayalım.
İç Anadolu'nun o çirkin bozkırında Erciyes gerçekten böyle gelin gibidir. Çok güzeldir yani. Nazım Hikmet konusuna gelince bir şeyi ilk yapan genelde kötü yapar. Nazım Hikmet Türkiye'de serbest şiirin temellerini attı. Yani bu korkunç bir şey aslında. Hakikaten devrimci. Hani komünist olmasından bağımsız olarak söylüyorum bunu. Hani ben, Nazım Hikmet diyelim ki İslamcı olsaydı da bu çok devrimci bir tavırdır. Çünkü şöyle düşünün. Hece vezninin dahi okumuş yazmış yüksek kültür çevrelerinde kabul görmesi Cumhuriyet'ten çok sonradır. Hani Cumhuriyet'in ilk döneminde de insanlar şiir aruzla yazılır gibi bir şey var. Ancak halk şiiri yani ciddiye alınmayan, avam işi olan şiirler işte hece vezninde
Evet.
yazılır. Serbest vezin hani bu serbest müstezatlar dışında orada da arka planda bir aruz vardır. Hiç olmayacak bir şey. Daha doğrusu kurumsallaştıran insan Türkiye'de. Fakat bu yüzden aynı zamanda çok acemidir. Bir şiirinde yakaladığı başarıyı diğer şiirinde yakalayamadığını görürsünüz. Çünkü deney yapıyor adam ve tutup tutmadığına bakıyor. Mesela Kuvayi Milliye Destanı'nda bazı pasajlar çok güçlüdür, bazı pasajlar çok kötüdür. Çünkü orada deney yapmış, tutmuş, öbür tarafta tutmamış. Mesela Atilla İlhan bile ki en iyi Türk şairi kimdir sorusunda Atilla İlhan ve Yahya Kemal arasında kalırım. Gönlümde biraz Atilla İlhan'dan yana olur. O dahi bazı şiirlerinde denemeler, deneyler yapıyor. Yani daha avantgard bir takım hamleler yapıyor. Ya Atilla İlhan bunu nasıl yazmış dersiniz hani? Olmamış bu çok belli ama deney yapacak o şair bir şeyleri arayacak. Bu bağlamda vatan şairi gibi büyük bir payeyi veremem. Sebebi şu, Goethe'nin işte diyelim ki ya da Eminescu'nun kötü şiiri yok. Kötü şiiri olmayan adam Türkiye'de yakın dönemde bu şeyi hak eden adam Yahya Kemal'dir. Yani Yahya Kemal bu bağlamda edebiyat bağlamında aynı zamanda işte vatan millet gibi motifleri de işleyen bir insan olarak böyle bir paye vereceksek ona vermeliyiz. O yüzden diyemem ama bu siyasi görüşümden ötürü değil. O yüzden bu kadar uzun açıklama yapma zorundayız.
Tabii konuyu Mustafa Kemal Atatürk'e getireceğim. Mustafa Kemal Atatürk'e getirmeden önce sizin bir mülakatınızda bahsettiğiniz yapıcı milliyetçilik kavramı var ve Benedict Anderson'ın Hayali Cemaatler kitabında şöyle bir şey geçiyor. Ulus kavramının ortaya çıkması için siyasal egemenlik kavramının bütünüyle değişmesi, geleneksel iktidar biçimlerinin meşruiyetini değiştirmesi gerekiyordu. Ulus bu anlamıyla modern dünyayı yaratan değil, modern dünyanın yarattığı bir kavram. Bu Hayali Cemaat kavramından yola çıkarak Mustafa Kemal'in de yapıcı milliyetçiliğini bir araya getirdiğimiz zaman aslında modern dünyanın yarattığı bir şey miydi Mustafa Kemal milliyetçiliği, yoksa Mustafa Kemal milliyetçiliği bu topraklarda var olan nüveyi görüp daha üst seviyeye çıkarmak yolundan mı gitti diye bir soruyla yavaştan toparlayayım.
İkincisi, yani şimdi Benedict Anderson'ın da dahil olduğu milliyetçilik muarızları diyelim, karşıtları milliyetçiliği modern bir fenomen olarak görmeye meyildirler. Yani basitçe derler ki iletişim devrimi sayesinde ortaya çıktı. Fakat bunu mesela bu cümleyi, az önce alıntıladığınız cümleyi bile yanlışlayan tarihte çok fazla sahne var. Mesela Gesta Hungarorum, yani Macarların İşleri isimli bir eser. Yanılmıyorsam 13. yüzyıldan. Orada Aziz Stefan'dan sonra geçen Peter'in Macar soylu olmadığı için çok ciddi eleştirildiğini görürsünüz. Bu nereden geldi başımıza? Allah'ın Almanını getirdiniz gibi bir tonda yazar. Bu arada bütün krallara dair böyle bir ihtimam, onları tazim, onları ululama varken sırf soyu Macar olmadığı için onu eleştirdiğini görürüz. Şimdi bu bakımdan şey mi diyeceğiz? Macarlar o zamanlar o devrimi yapmışlardı, ulus devleti olmuşlardı. Değil, ulus devlet değillerdi. Fakat herkesin içinde vardı. İşte bir Alman şarkısında şeyi görüyorsunuz. Türkler ve Almanlar ikiliği. Hani biz Almanız çok kahramanız, bu Türkler bunlar da şeytan gibi bir ifade tarzı var.
Bu
Yahut
15-16'da
mesela
galiba, değil mi? 15-16.
tabii mesela çok daha eski 11. o pardon 12. yüzyıldan bir Fransızca eser var. İsmini hatırlayamadım şeyin. Kusura bakmasın dinleyiciler ama Araplardan, Perslerden, Kürtlerden ve Türklerden bahsediyor. Haçlı buraya gelmiş. Hepsi Müslüman deyip kestirip atmıyor. Yani evet öyle davrandığı da vakidir. Ama şeyin farkında bak. Araplar var, Persler var, Türkler var ve Kürtler var. Üstelik Kürtleri burada anması çok ilginç. Coğrafi olarak Kürtler Haçlıların yaşadığı yerde yaşamıyorlar. Fakat asker olarak, bana da asker olarak özel. Müslüman ordularında çok fazla Kürt unsuru var. Atıyorum bir Pers komutanının emrinde bir Kürt varsa bu ikisi çok aynı değil. Bunlarda bir farklılık var. Bunun farkına varıp o ifadeyi kullanıyorlar. Tarih böyle. Hani basitçe o modernist yaklaşıma benim de takip ettiğim etnosambalist yaklaşımın sorusu şudur. Madem bunlar bir anda eski bir şeylerin yıkılmasıyla yerine yeni bir şey ikame edilmesiyle ortaya çık. Alman neden Alman oldu da Fransız neden Fransız oldu? Bunun bir belirleyiciliği olması lazım. İkinci ifadenizi getiriyoruz. Yani bir nüve vardı, bunun üzerine bir şey inşa ediyoruz. Burada yine konuşmamın başında söylediğim gibi bu çağda artık milletin başat ve belirleyici aktör olması da önemli. Yani artık mesela sen Osmanlıyken Türksün. Fakat yeri geliyor Türklerin aleyhine hareket edebiliyorsun. Çünkü o zamanki rejim ve o zaman idare edilen toprakları bir arada tutma arzusu bunu gerektiriyor. Fakat bunu gerektiren yapılar ortadan kalkıyor. Kalktıktan sonra elinizde insanları bir arada organize edebilecek yegane hikayeniz ortak aynı milletten olma hikayesi. Dünya değişmiş ve bunun üzerine bir şeyler inşa ediyorsunuz. Burada Atatürk'ün milliyetçiliğinin ayrıksızlığı şuradadır. Bu tarz hamleler genelde başarısız olur. Başarısız olmasa dahi ilk hamleler özellikle korkunç olur. Büyük kanlar dökülür. Efendim korkunç bir istibdat rejimi olur. Yani o kimlik oturana kadar. Atatürk tam tersi o korkunçluğu bitiren bir hamle yapıyor. Yani Cumhuriyeti kuracağız dedikten sonraki Türkiye savaşlardan uzak durmuş. Efendim bir şekilde modern müesseseleri inşa etmeye çalışan ve bunun için nasıl diyeyim belki lüzumundan fazla bürokratik davranan devlet ciddiyetini yeniden inşa edebilmek için. Ve sonunda 2023'ten bahsediyor. Kadının hala ikinci sınıf sayıldığı, kadının araba sürmesinin haber değeri taşıdığı bir coğrafya ortamında kadınlarımızın artık aynı kadim gibi öncesini hatırlamadığımız süredir beri seçme hakkı var. Seçilme hakkı var. Şahitlik hakkı var. Mahkemeye hakim olma hakkı var. Çok eski zamanlardan beri bunlar oluyor. Şimdi bu dahi Türk deneyinin ne kadar sıra dışı olduğunu ve Atatürk isimli şahsın ne kadar mucizevi bir şahıs olduğunu gösteriyor. 1918 yılında çok zeki bir sosyolog olun ya da antropolog olun, bilim adamı olun, 4-5 dalda uzmanlığınız olsun, Türkiye'yi analiz edin, 15 sene sonra nerede olur diye sorun. Ne derdiniz? Muhtemelen bugünün, ne bileyim, Afganistan'ı gibi, bugünün Moritanya'sı gibi bir yer çizerdiniz. İşgal olunmuş, dağılmış, parçalanmış. Bu yüzden kabile, aşiret, asabiyeti çok ön plana çıkmış. Böyle olmadı. Tarihte çok az insan tarihe kişisel olarak bir müdahalede bulunabilir. Atatürk Aleyhisselam benim için çok kutsal bir şahıs. O yüzden öyle diyorum.
Çok hoşuma
Gerçekten
gidiyor o benim.
ender, ender bir adam. Bu müdahaleyi kişisel olarak yapmış. Kişisel bir vizyonu var ve iradesi var onun. Etrafındaki diğer insanlar kötü insanlar değil. Ama onlar mesela böyle gradyal bir değişim arzu ediyorlar. Hemen bir anda geçmeyelim işte, belli bir takım reformist tedbirler alalım. Ama Atatürk şeyin farkında, hani Bedri Rahmi'nin deyimiyle, biz otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğuyuz. Ve bırak otobüsü, millet jete biniyor. Yani bizim onu yakalamak için önce işte teker icat edeceğiz, bilmem ne yapacağız falan. Bununla zamanımız yok diyor. Bizim çok hızlı hamleleri çok kısa sürede yapmamız lazım. İşin garibi başarılı oluyor hani. Karşı devrim onu bir anda boğamıyor. O zaman çok daha güçlü oldu halbuki.
Orada size şerh düşeceğim. Yok ya, tam tersine insanlar daha fazla sarılıyor ve insanlar zamanla, baktığınız zaman Mustafa Kemal'in yapmış olduğu o devrimin ne kadar kalıcı ve eşsiz olduğunun bilinciyle yavaş yavaş oraya doğru dönüyorlar. Çok boğulacak bir şey değil Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Ondan sonra gelenler Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlarıdır. Ben buna inanıyorum.
Boğulmayı şu anlamda kullandım. Atatürk devrimleri şu an devlet işleyişi nazarında boğuldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, devleti artık Atatürk ilkelerine göre işlemiyor. Ha, bunun şöyle bir etkisi oluyor. Dediğiniz gibi belki bir şeyin yokluğunu görünce insanlar kıymetli olduğunun farkına varıyorlar. Beklenmedik toplum kesimlerinde bir Atatürk sevgisi ve Atatürk'ü yeniden keşfetme görüyoruz. Bu iyi de bir şey. Ama devlet işleyişinde boğuldu ve acı olan şu: 1923'te boğulması daha kolaydı. Şöyle düşünün, 1923'teki herkes, Türkiye'de yaşayan herkes, mezuniyetlerinde padişah efendilerine yemin etmişler. Asıl olan Osmanlı ve padişahlık rejimiydi. Yeni olan ve sorgulanabilir olan, henüz meşruiyeti oturmamış olan cumhuriyetti. Ve çok zayıftı cumhuriyet bu bağlamda. Yani bir anda bir adam bir coğrafyada dedi ki buraya cumhuriyet kuracağız. Fakat daha önce kimsenin buna dair bir tecrübesi yoktu. Ve boğulması daha kolaydı bu bağlamda yani. Hani bugün Türkiye Cumhuriyeti, hani laik demokratik bir hukuk devletidir diyoruz ya, laik değil, demokratik değil, hukuk değil, devlet de değil. Voltaire'in şeyi vardır, bu Kutsal Roma İmparatorluğu, yani Cermen İmparatorluğu'na. Ne kutsal, ne Roma, ne imparatorluk diyor. Çok güzel tarif ettiniz. Atatürk'ü cumhurbaşkanları arasında numarasız olan, kurucu olan ve bu devletin asli vizyonunu ortaya koyan insan olarak görenlerin siyasette, rejimde, bürokraside, devlet işleyişinde söz sahibi olmak gerektiğinin fark etmesine umalım diyeyim. Konuyu da çok uzattım.
Orhan Şahik Gökay'ın, onun bir şiirinden bahsettiniz bir mülakatınızda. Vazgeldim soyundan, ben Türk değilim diyor. Çok mu yarasına dokunmuşlar Orhan Şahik'in, yoksa bugün günümüzde yaşanan ve fazlasıyla dışarıya meyleden gençliğin kaygıları onda da mı vardı?
Şimdi programın başında beni uyardınız sansür yok diye. Gerçi
Lütfen.
sansür olsaydı bile bilimde utanma olmazdı. Şu an halk bilimi yapıyoruz. Orhan Şahik Gökay aynı zamanda bir şairdir ve o ifadenin tam hali şu: Türk'üm de mahkeme ananı s**sin, vazgeldim soyumdan, ben Türk değilim diyor. Çünkü bunlar Türk oldukları için yargılanıyorlar. Şundan şikayet ediyorum: kardeşim, bize mesela örgüt kurdunuz diye bir suçlama yöneltebilirsiniz. Ben de diyor buna savunmamı yaparım. Fakat diyor Türk devletinin sınırlarını genişletmeye çalışmak diye bir suçlama olamaz diyor. Öyle olsa Hatay'ı niye aldık diyor. Yani hani Hatay'ı alan diyor hükümet bu suçu işlemiş midir? Orhan Şahik böyle bir ortamda: Türk'üm de mahkeme ananı s**sin, vazgeldim soyumdan, ben Türk değilim deme ihtiyacı duyuyor. Böyle bir şey hale getirmiş devleti diyelim. Çok uzun olacak analizine girersek. Şimdi sizin dediğiniz hususta bir hep şunu derim: bizim evet içinde bulunduğumuz bir karanlık var. Fakat bu karanlık 1919'dan daha mı ağır? Bunu sormak lazım kendimize. Biz çok daha fazla imkan sahibiyiz. Şöyle düşünün. Yani Atatürk zamanında merkezden Hakkari'deki bir kaymakama giden emir muhtemelen 1,5-2 ayda gidiyor. Çünkü birçok yerde yol yok, telgraf hattı yok. İşte böyle bir ortamda muhteşem şeyler başarıyor bu adam. Ve onların rol modeli yok, bizim rol modelimiz var. Yani Atatürk'ün ve çevresindeki insanların ilham alacağı tipler de çok fazla yoktu. Yani başarılı olmuş hiçbir örnek yoktu onların. Bizim rol modellerimiz var. Aklıma hep çok vermeyi sevdiğim bir örnek İslam tarihinden bir sahne geliyor. Guzman diye bir şahıs var. Kuzman falan diye de yazılıyor farklı kaynaklarda. Bu Arapça yazılışın imlaya geçilmesinde böyle ihtilaf olduğu için Guzman, Kuzman gibi farklı yazılışları var. Yanılmıyorsam Hendek Savaşı'nda. İşte müşriklerle Müslümanlar. Efendim Guzman en önde savaşıyor. En çok o savaşıyor. Böyle birkaç yara da alıyor. İşte peygamberin yanındakiler diyor ki ya bu Guzman cennetlik diyor yani bu adam. Müthiş savaş. Peygamber de diyor ki hayır o cehennem odunudur. Bu işte sahabeden birisinin hatırlamıyorum. Aklında yer ediyor ve bakıyor ki Guzman yaralanmış. Ölüm halinde, sekarat halinde. Yanına gidiyor diyor ki ya Resulullah bana böyle bir şey dedi. Seni savaşmanı övdüm. O cehennem odunudur dedi. Niye dedi beni bir aydınlat diyor yani hani nedir bu? Guzman da diyor ki kardeş diyor benim sizin Resulünüz, dininiz, kitabınız umurumda değil. Fidanını elimle diktiğim meyve bahçelerim için savaşıyor. Şimdi ben bu hikayeyi çok küçükken bir din kitabında okudum. Şu mesajı vermeye çalışıyordu. Fidanın elinle diktiği meyve bahçeleri için değil, dinin için öl. Bana tam tersi etki yaptı. Ben Guzman'ı çok haklı buldum. Yani fidanın eliyle dikmiş. Çünkü belki kendi kişisel aile hikayem öyle. Hani benim dedem işte Avşar dedem. Zaten sürgünle yerleştirilmiş yani şey İskan hareketiyle Osmanlı'nın. Ekin ekilebilir, biçilebilir alan çok az. Ya annem, babam, dedem bir de işte birkaç amcam elleriyle dağı tarlaya çevirmişler. Yıllar sürmüş mesela taş kırmaları, orayı ekilir biçilir hale getirmeleri. Şimdi ben bunu kimse için bırakmam, din için de bırakmam, efendim çıkar için de bırakmam. Çünkü o bambaşka bir şey. Yani oradaki emek ben var olabileyim, ben hayatımı sürdürebileyim diye konuldu. Ve orası benim. Hani orayı için savaşmak isterim. Elbette mesela bir yerde pili biten insanlar olabiliyor. Mesela tam olarak bu podcast'i kaydettiğimiz gün bununla ilgili bir dosya yayınladık. Yurt dışına göçen Türklere sorduk. Ben kimseyi yargılayacak şeyi kendimde bulmuyorum yetkiyi. Hani niye gittiniz deme ama şunu soruyorum niye gittiniz anlamak için, yargılamak için değil. Basitçe şunu diyorlar ortalama 75 sene yaşayacağız ve denedik olmuyor. Üstelik mücadele etmemiz gereken diyor dışarıdaki bir düşman değil. İçerideki düşman. Ortalama Türk'ün belli ahlaksızlıkları, hırsızlıkları, yolsuzlukları, saygısızlıkları içselleştirmiş, normalleştirmiş olmasından ikrah getirmişler. Burada anlıyorum o insanları. Kardeşinle kavga etmek zor. Öldürecek misin kardeşini? Ne yapacaksın? Ondan uzaklaşmayı tercih ediyorsun. Yani bir nevi elimden bir kaza çıkmasın. O insanları anlıyorum. Başka bir mücadelenin içinde de buluyorlar kendilerini. Söyleşi yaptık çoğuyla. Dediler ki Türkiye'de Türklüğü bu kadar önemsemiyordum ama burada bayağı Türk niyetçisi oldum.
Vallahi burada sizi destekleyecek bir şey söyleyeyim. Ben geçen sene Muzaffer Şerif'i anlattığım bir bölüm yapmıştım. Kendisi hemşerim olur, Ödemişli o da. Alaska'da vefat ediyor. Biraz da melankoliye kapılıyor tabii yaşla beraber. Ege türküleriyle içlenirmiş. Güzel bir tabir vardır ya, yani bir adamı bir şehirden çıkarabilirsin ama o şehri o adamın içinden çıkaramıyorsun. Galiba bizim memleketimiz de biraz o. Yani bu memleketi kolay kolay terk edemiyoruz biz yurt dışına gittiğimiz zaman bile. Çünkü çok zengin bir kültür var ne olursa olsun.
Aynen öyle ve bu mülakat yaptığımız arkadaş çok güzel bir laf etti. Türkçe küfür edememek çok kötü dedi. Çünkü tatmin etmiyor beni. Dediğiniz gibi böyle bir his var. Su akacak, yolunu bulacak. Onlar da gelecek. Rakımızı burada içeceğiz.
Valla ben de Mustafa Kemal Atatürk'le bitireyim. Bu keyifli sohbeti ciddi anlamda bitmesini istemiyorum. Bilmiyorum dinleyenler ne düşünecek bunu dinledikleri vakit ama özellikle Hatay'la ilgili söylediği o söz. Ben her turumda özellikle altını çizerim. Ya 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz. Yani ben en azından öyle görüyorum. Evet gidenler gidebilir. Su akar yolunu bulur. Hani her ırkın kendine has bir hususiyeti var. Bunda şey yok ama hiçbiri birinden ayrı değil. Ama en azından aynı dili konuşabilmek, aynı dilde küfredebilmek, aynı türkülerle dertlenebilmek çok ayrıcalıklı bir şey. Buradan da hani yurt dışından beni dinleyenler de var. Umarız onlara buradan bir yarenlik yapmış oluruz. Lafı toparlayayım. Çok sağ olun Bahadıran Bey. Çok yoğun bir programınız olduğunu çok iyi biliyorum. Vallahi ben çok keyif aldım.
Ben de çok keyif aldım. Tabii bir de söz alayım. Ben de Tango Türk'e konuk etmek isterim sizi.
Aa başım var
yani,
abi.
Karşılıklı olsun bu. Biz de biliyorsunuz hani böyle misafirlik karşıya verdiğim borç gibidir. Senin de gelmen gerekir ki o borç yerini bulsun. O yüzden buradan da umma açık bir şekilde sizi davet etmiş olayım.
Ben de Ankara'ya geldiğimde hem bir çayınızı içeyim hem de bir iadeyi ziyaret yapayım. Efendim bu hafta Bahadırhan Dinç Aslan'ı konuk ettik. Türklüğü konuştuk. Gerçi girmek istediğim konular da vardı. Türkiyelilik gibi vesaire filan. Onlara hiç girmedim ben. Çok da haz aldığım mevzular yazılar değil onlar ama soramadığımda çok şey vardı. Bu programı çok fazla uzatmayalım. Belki önümüzdeki günlerde Bahadır Bey'i yeniden misafir ederiz. Efendim bize vakit ayırdığınız ve bu hoş sohbeti dinlediğiniz için çok sağ olun, var olun. Önümüzdeki hafta başka bir programda görüşme temennisiyle mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.